Ayrım 12, sayfa 107. Fransa 1868. Tavanı gökyüzü kadar uzak, tavanı güvercin kanadı kadar yumuşak odada, direkleri oymalı, ceviz kaplama karyolada acısını haykırıyordu yaşam. Tele bulanmıştı çarşaflar ve dışkıya ve kana. Sanki gözle görülmeyen iki inatçı beygir vardı ortada. Ve bu iki inatçı beygirin iki ayrı yöne çektiği talihsiz bir faytona dönüşü vermişti koskoca karyola. Hayvanlardan biri içtekileri dışarı çıkartmak için var gücüyle çekiyordu halatı. Köpük içinde kalmıştı ağzı. O çektikçe rahimdeki bebekler de çıkışa doğru usul usul kayıyordu. Öteki beygir birinciden altta kalmamaya azmetmiş olmalı ki o da halatı var gücüyle ısırmış tam ters istikamete doğru çekiyordu. O çektikçe rahimdeki bebekler de geri geri kayıp çıkıştan uzaklaşıyordu. Her iki beygirin de hırstan burun delikleri açılmış, göz bebekleri büyümüştü. Artık herkes ve her şey onların mücadelesine odaklanmıştı. Beygirler birbirleriyle zıtlaştıkça sadece koca karyola ya da tavanları yüksek oda değil, bu muhteşem malikanenin her tarafı zelzeleye tutulmuşçasına sarsılıyor, rahimdeki bebekler bir o yana bir bu yana savruluyor, dışarıda korkunç bir fırtına tozu dumana katıyordu. Bütün bu hengamenin içinde hareketsiz kalmayı sürdüren tek canlı doğum yapan kadındı. İsmi Madeline'di ya da herkesin hitap ettiği şekliyle Madame de Marelle. Madame de Marelle, görünmez beygirlerin çekiştirdiği halatın hiçbir ucundan asılmıyor, doğuma yardımcı olacak hiçbir şey yapmıyordu. Alabildiğine kayıtsız, olabildiğince kıpırtısızdı. Sesi çıkmıyordu. Konuşabilse, lapa lapa kar yağdırmasını isteyecekti Tanrı'dan. Vücuduna giren sancıları, etrafındaki hummalı koşuşturmayı, beygirlerin kapışmasını, canından kopmaya çalışan canları ve bu günah batağı malikaneyi ebediyen dondurmasını isteyecekti Tanrı'dan. İbret olsun diye yüzyıllar sonra bile insanlar doğum yapamayan günahkar kadını görsün, görüp de dizleri üzerinde nedamet getirsin diye donmalıydı hayat. Ve donunca hayat buz tutup tam orta yerinden kırılacaktı halat. Kahrolacak bir şey kalmayacaktı artık. Bir şey kalmayacaktı çünkü. Konuşamıyordu. Terden sırılsıklamdı. Bakışları gökyüzü kadar uzak tavana mıhlanmıştı. Sarışın bir ayçiçeği tarlası resmedilmişti tavanda. Mini mini, kaymak tenli bir melek ayçiçeklerinin arasında dolaşıyordu. Kadın sabit gözlerle meleğin kanatlarına bakarken, odada bulunan herkes onun bağırmamasının, haykırmamasının, kıpırdamamasının uğursuzluğu altında eziliyordu. Sancılar damarlarını tırpanlarken tek bir inilti bile çıkmıyordu Madame de Marelle'in dudaklarından. Dudakları. Ebeye yardımcı olmak için koşuşturan genç kızlar bu dudakları neyin nasıl bu hale getirmiş olabileceğini öğrenmekten ürküyordu. Madame de Marelle'in dudakları parça parçaydı. Yırtıcı bir kuşun pençeleriyle didik didik, gagasıyla delik deşik ettiği bir farenin küçümen ölüsünden arta kalan etler bile bu dudaklar kadar parçalanmış olamazdı. Dudaklarını ver demişti delikanlı. Nehir topu topu iki adım ötedeydi. Su iki adım ötede. İki adım ötedeydi gürül gürül akmak, damla damla yağmak, köpük köpük dağılmak, çiçek çiçek açmak su kenarında ve lokma lokma yem olmak balıklara. Dudaklarını ver demişti bu sefer çok daha sert bir sesle. Kupkuruydu kadının dudakları. Deri her an yırtılıp kan sızdıracaktı da son bir gayretle direniyordu sanki. Sınırdaydı deri, sınırdaydı kadın. Geri çekilmek istiyor ama adım atamıyordu. İçinde bir uğultu kabarıyordu. Biraz olsun sevmiyordu kendini. Kavlak bir porsuk ağacının gövdesi gibi kabuk kabuk dökülüyordu yüreği. İhtirasları çıkıyordu kabukların altından. Tıpkı porsuk ağacının yaprakları gibi zehirli olduklarını bildiği için elini sürmüyordu ihtiraslarına. Zehir içeri akıyordu. Sızacak bir çatlak bulamayınca. İşte o zaman uyuşuyordu hisleri. Her tarafını laçka eden bu uyuşukluğa koy veriyordu kendini. Teslimiyet nedenle dingin ve ılıksa o kadar soğuk ve hırçın akıyordu nehir ve onlar nehrin sadece iki adım ötesindeydi. Delikanlıyı görür görmez anlamıştı Tanrı'nın onu sınamak istediğini. Her şey vaazlarda anlatıldığı gibiydi. Tendiri ve çekiciydi, tadı kekremsi olmalıydı. Islaktı, sıvılar tiksinti vericiydi. Oysa nasıl da acizdi insan. Ruhunu kupkuru kılmak isterken bile vücudunun sıvılarına katlanmak zorundaydı. O zaman da şeytandı kazanan. İşte şeytan gene kılık değiştirmiş, güzelliği nefes kesen bir delikanlı suretinde karşısına dikilmişti. Madame de Marelle için onu gördüğü an musibetlerin miladıydı. O andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olamamıştı. Artık ne zaman yalnız kalsa delikanlıyı düşünür olmuştu. Rüyaları günaha kucak açtığı için uykudan nefret etmeye başlamış. Uykuya banıp banıp çıkarak beklediği şafakları şiş ve küskün gözlerle karşılamıştı. Gün boyu delikanlıya bakmamaya çalıştıkça daha çok bakmış. Ondan uzak durabilmek için çırpındıkça şimdiye değin onsuz geçirdiği her ana lanetler yağdırmıştı. Öyle çabuk çözülmüştü ki direnci, aslında daha delikanlıyı görür görmez anlamış olmalıydı bu sınavı asla veremeyeceğini. Delikanlı, De Morel malikanesine geldiğinde güneş batmak üzereydi. Sabahtan beri bardaktan boşanırcasına yağıyordu yağmur. Sabahtan beri yürüdüğünü söylemişti. Oysa kupkuruydu üstü başı. Siyah kadife şapkasını göğsüne bastırarak selam vermiş, siyah kadife pelerinini zarif bir hareketle arkaya savururken belli belirsiz gülümsemişti. Tıpkı vaazlarda anlatıldığı gibiydi. Şeytanın elçisi. Kanlı bir gül gibi katmer katmer açılıyordu siyah kadifedeni. Dokunmaya kışkırtıyordu. Dokun demişti çatal çatal bir ses. Korkma, izi kalmaz üzerimde. Kimse anlamaz. Madame de Morel sesin nereden geldiğinden emin olamamış, üzerinde durmamıştı. Madem ki delikanlı iş arıyordu, kahyaya yardımcı olabilirdi. Yapılacakları bir çırpıda anlattıktan sonra telaşla onun yanından uzaklaşmıştı. O andan itibaren de onunla yan yana gelmemeye özen göstermişti. Ama insan böyle bir güzelliği görünce bir daha asla aynı gözle bakamıyordu dünyaya. İnsan böyle bir güzelliği görünce tahammül edemez oluyordu onu yansıtmayan hiçbir ana ve hiçbir varlığa. Madame de Morel geceleri saatlerce dua ediyor. Bu cinle taver çağrıya kapılmamak için Tanrı'ya yakarıyor, yakarıyordu. Bazı sabahlar uyandığında yerde büzülmüş buluyordu kendini. Acaba hiç mi yatmamıştı karyolasına yoksa düşmüş müydü uykusunda? Anlayamıyordu. Yapabileceklerinden, isteyebileceklerinden korkuyordu. Sınırsızlıktan korkuyordu. Kendi sınırsızlığından. Bazen böyle olur diyordu başucundaki kandil. Bazen biri çıkar karşına. Bilirsin ki onun karşısında zayıfsın. Bir hamur parçasısın. Alsın seni, dilediğince yoğursun oynasın. Kandil sesini kessin diye hemen söndürüyordu alevi. Karanlıkta oraya buraya çarpıyordu. Sabah gün ağardığında dehşetle fark ediyordu vücudundaki morlukları. Gerçi bu kadar azap çekeceğini, delikanlının işine derhal son verebilirdi. Burada kimin sözünün geçtiğini gösterebilirdi. Bunca zaman her şeyi tek başına çekip çevirmemiş miydi zaten? Kocası ölür ölmez gördüğü günden beri nefret ettiği bu malikaneyi iman dolu bir yer yapabilmek için kolları sıvamıştı. Cenazeden sonra ilk iş mobilyalar ve eşyalarla birlikte bütün hizmetkarları değiştirmiş, ahlakından şüphe duyulacak kimseyi de Morel topraklarında barındırmayacağına yemin etmişti. Bir tek Kahya, bir tek onun dışında tutmuştu bütün bunların. Kahya, Madame de Morel'in geçmişiyle bugünü arasındaki tek bağdı. Seneler evvel avluda kararsız dikilip taş duvarlara baka kalan yeni evli gencecik kadının gözlerindeki taze şaşkınlığın her geçen gün nasıl korkuyla kıvamlandığını bilen tek insandı. Kadının geceleri sırtına inen kırbaçlardan kalan yaraları iyileştirmek için sürdüğü merhemlerin kokusunu da zamanla merhemlerden medet ummayı bıraktığını da bilen tek kişi Kahya'ydı. Onu da gayet iyi bildiği üzere evliliklerinin ilk yıllarında pek zalim davranmıştı kadının kocası. Gerçi adam zamanla yumuşamıştı yumuşamasına da bu sefer de kadın gün be gün katılaşmıştı. Katılaştıkça şu hayata insana haz veren her şeyi kendine ve etrafındakilere yasaklamıştı. Zamanla hizmetkarlar onun yanındayken gülümsemeye bile cesaret edemez olmuşlardı. Madame de Morel, Kahya'nın bütün bildiklerini kendine sakladığından emindi. Nasıl ki bu ceviz kaplama karyola, şu yüksek resimli tavanlar bunca zamandır gördüklerini görmemiş, duyduklarını duymamışsa, Kahya da bilirdi tırpan kadar kör, tırmık kadar lal olmayı. Elbette iyiliğinden yapmıyordu bunları. İyilik onun yanına bile yaklaşmazdı. Tıpkı bir tırmık ya da tırpan gibi cansız olmayı yeğlediğinden yapıyordu olsa olsa. Cansızlığına zarar gelmesin diye. Dilini tutuyor, işine bakıyordu. Kadın nefret ediyordu Kahya'dan. Bilhassa da saçlarından. Pas rengiydi Kahya'nın saçları. Küstah bir edayla kıvır kıvır dökülüyorlardı omuzlarına. Kadının saçları ise dümdüz ve simsiyahtı. Her sabah odasından çıkmadan evvel sımsıkı bir topuz yapar, gün boyu tek bir saç telinin bile topuzdan ayrılmasına göz yummazdı. Ama aslında hiç önemi yoktu Kahya'yı sevip sevmemesinin. O senelerdir bu malikanenin bir parçası ola gelmişti. Yağlı bir urgan ya da emektar bir saban nasıl ve ne kadar gerekliyse kahya da öyle ve o kadar gerekliydi. Madame de Marelle birkaç kez kahya ile haber gönderip delikanlının işine son vermenin eşiğinden dönmüştü. Her seferinde kararlı başladığı cümleyi tamamlayamadan kahyanın yanından ayrılmıştı. Baktı ki olmayacak, bir müddet delikanlıdan uzaklaşmaya karar verdi. Günler süren hazırlıklardan sonra nihayet bir akşam malikanedeki bütün hizmetçileri tembih üstüne tembih yağdırıp yola çıktı. Nehrin üzerindeki asma köprüye kadar gitti atlar. "Bugün sular kabarmış niyeyse," dedi arabacı. "Ama meraklanmayın, geçeriz," diye ekledi. Madame de Marelle biliyordu suların niye kabardığını. Biliyordu geçemeyeceklerini. Arabacıya dönmesini söyledi. Döndüğünde gece olmuştu. Kimse yoktu ortalıkta. Sessizliğin içinde bir yerlerde birileri fısıltıyla konuşuyordu. Fısıltıları takip edince ahırın önünde buldu kendini. Sesler içeriden geliyordu. Tahtanın yarıklarına gözünü uydurup içeriği görmeye çalıştı ama fazla karanlıktı. Gülüşmeler duyuluyordu arada. Atlar kişniyordu. Bir şeylerden korkmuşçasına. Derken birden ahırın kapısı açıldı ve kahya dışarı çıktı. Anında boncuk boncuk ter damlaları birikmişti. Kadın saklamaya gerek duymadığı bir tiksintiyle baktı ona. Nasıl da süflü bir görünüşü vardı. Delikanlının semavi güzelliğinin yanında yolunu şaşırıp yanlışlıkla cennetin kapılarını zorlayan bir zebaniyi andırıyordu. Yakışmıyordu. Böyle ilahi ve ilahi olduğu kadar da şeytani bir güzelliğin hüküm sürdüğü hiçbir yere yakışmıyordu. Böyle ilahi ve ilahi olduğu kadar da şeytani bir güzelliğin hüküm sürdüğü hiçbir yere yakışmıyordu. Gene de gerekliydi. Yağlı bir urgan ya da emektar bir saban nasıl ve ne kadar gerekliyse kahya da öyle ve o kadar gerekliydi. Madame de Marelle o gece sabaha karşı nihayet uyuyabildiğinde daha önce de defalarca gördüğü rüyanın içinde buldu kendini. Basık, karanlık bir mağaradaydı. Hemen önünde duvar onlarca kapıya bölünüyor, her bir kapının ardında hepsi de birbirine benzeyen çatal çatal yollar uzanıyordu. Daha önceki rüyalarında defalarca kaybola kaybola artık ne taraftan gideceğini öğrenmişti. Yosunlarla kaplı genişliğe gelene kadar yürüdü. Orada titrek ışıklı mumlarla çevrelenmiş Meryem Ana heykelciklerinin tam ortasında yüz şeklinde bir kabartma vardı. Bu yedi günahın tadına bakarak şeytana hizmet edenlerin ellerini ısırıp koparan masum surattı. Bir insanın masum olup olmadığının anlaşılması için elini kabartmanın açık duran ağzından içeri sokması kafiydi. Eğer masumsa kabartma ağzını açık tutmaya devam eder ve hiçbir şey olmazdı. Eğer günahkarsa masum surat derhal ağzını kapatır ve içinde hapis kalan eli bir daha asla salmazdı. Madame de Marelle bu rüyaya her düşüşünde kabartmanın önüne kadar gelmiş ama masumiyetini sınamaktan son anda caymıştı. Bu sefer olanca cesaretini topladı. Heyecandan tir tir titreyerek elini uzattı. Bu esnada masum suratın yüzünün yavaş yavaş değiştiğini fark etmişti. Umursamadı. Derin bir nefes aldı ve bileğine kadar sağ elini kabartmanın ağzına soktu. Parmak uçlarında garip bir ürperti hissetse de elini geri çekmedi. Birden aniden karşısındaki yüz delikanlının yüzüne dönüşüverdi. Aynı anda masum suratın ağzı gürültüyle kapandı. Kendi çığlığıyla uyandı. Sağ eli zonkluyordu. Karyolada doğrulup elini ovuşturdu. Henüz sabaha çok vardı. Korka korka tekrar yattı. Artık hep kendi çığlığıyla uyanıyordu. Dudakları sızlıyordu. Her gecenin sabahında her karabasanın sonunda bir kat daha incelmiş oluyordu pembe deri. Her gün bir adım daha yaklaşıyordu yırtılacağı ana. Uzaktan baktığında delikanlının kahya ile beraber olduğunu sanmış ancak yaklaştıkça onun yalnız olduğunu anlamıştı. Kendine bile açıklayamadığı bir dürtüyle o tarafa seyirtmiş, tek kelime etmeden delikanlının karşısına suyun kenarına çöküvermişti. "Dudaklarını ver," demişti delikanlı. Öyle rahat, öyle pervasızdı ki sanki kadından dudaklarını kendisine değil de nehir kenarındaki bodur çalılara ya da uzaktaki porsuk ağacı ormanına vermesini istiyordu. Delikanlı onu soyarken Madame de Marelle utanması için bir sebep olmadığını düşünüyordu. Utanacak bir şey yoktu çünkü nasıl olsa bir daha kalkmayacaktı bu çimenlerin üzerinden. Hep kaçtığı ama hiç kaçamadığı felaket olup bittiğinde delikanlı çekip gidecek ama o ebediyen burada kalacaktı. Tıpkı suyunu yitirmiş bir böcek gibi güneşin altında mayışarak ölümü bekleyecek, çürüyerek toprağa dönecekti. Delikanlı soyunurken o da çimenlerin altından gelen sesleri dinliyordu. Nasıl da acıkmıştı toprak. Birazdan yutacaktı onu. Günahlarıyla beraber. Gözlerini kapadı. Dudaklarında bunca zamandır direnen deri, delikanlının içine girmesiyle birlikte boydan boya yırtıldı. İnce, pembe bir sızı aktı ağzının kenarından. Delikanlının zevk çığlığı ta uzaktaki porsuk ağacı ormanında yankılanıp gerisin geri döndüğünde, Madame de Marelle hala yerde yatıyordu. Kalkmaya niyeti yoktu. Şu anda ne acı ne azap, hiçbir şey hissetmeden toprağın ağzında kaybolmayı bekliyordu. Yalnız bir ara başını kaldırıp bir daha görüşmeyeceklerini söyledi. Öylesine ortaya bir yerlere konuşmuştu sanki. Ya da ortada olmayan biriyle. Delikanlı bir müddet dikkatle süzdü onu. Soru sormadı. Sıkıntılı görünüyordu. Sıkıntıyı savuşturmak için küt parmaklarıyla pas rengi saçlarını taramaya başladı. Madame de Marelle bu hareketi görür görmez önce kaskatı sonra sapsarı kesildi. Titriyordu. Derken telaşla ayağı fırladı ve yarı çıplak bir halde malikaneye doğru koşmaya başladı. Hamileliği boyunca odasından dışarı çıkmadı. Delikanlıyı bir daha görmedi ve de kimselere sormadı. Ara sıra Kahya geliyordu ziyaretine. Sevmiyordu onu, istemiyordu yakınında yöresinde. Gene de gerekliydi Kahya. Yağlı bir urgan ya da emektar bir saban nasıl ve ne kadar gerekliyse, Kahya da öyle ve o kadar gerekliydi. Kadının dudaklarının ne hale geldiğini ondan başka gören yoktu. Parçalamıştı onları. Kocasının hayattayken elinden düşürmediği kabzası safirlerle bezenmiş hançerle. Derin çizgiler çekmişti delikanlıya verdiği dudaklarını. Katmerli karanfiller gibi taş taş açılmıştı dudakları ve her bir et parçasının üzerinde ha düştü ha düşecek bir kabuk tutunmaya çalışıyordu var gücüyle. Şimdi tabanı gökyüzü kadar yüksek, tabanı güvercin kanadı kadar yumuşak odada. Direkleri oymalı, ceviz kaplama karyolada acısını haykırırken yaşam, endişeyle titreşiyordu dudaklarındaki kabuklar. Tere bulanmıştı çarşaflar ve dışkıya ve kana. Konuşamıyordu. Konuşabilse lapa lapa kar yağdırmasını isteyecekti Tanrı'dan. Etrafındaki manasız koşuşturmayı, canından kopmaya çalışan canları ebediyen dondurmasını isteyecekti ondan. İbret olsun diye yüzyıllar sonra bile insanlar doğum yapamayan günahkar kadını görsün, görüp de dizleri üzerine nedamet getirsin diye donmalıydı hayat. Ter içindeydi. Hiç kırpmıyordu gözlerini. Gökyüzü kadar yüksek tavanda, sarışın ayçiçeği tarlasında dolaşan mini mini kaymak tenli meleğin kanatlarında takılmıştı göz bebekleri. Çıt çıkarmıyordu. Sancılar damarlarını tırpanlarken tek bir inilti bile çıkmıyordu dudaklarından. Dudakları. Ebeye yardımcı olmak için koşuşturan genç kızlar bu dudakları neyin, nasıl bu hale getirmiş olabileceğini öğrenmekten ürküyordu. Böyle doğdu ikizler. Bebeklerden birini annenin bir koluna, ötekini diğer koluna yatırdılar. Madame de Marelle önce ilk doğan bebeğe baktı. Öylesine çirkindi ki bu bebek bir insan yavrusundan ziyade bir ifrit müsveddesini andırıyordu. Kadın şefkatle gülümsedi. Utanç verici bir birleşmenin meyvesine böylesine çirkin olmasından daha tabii ne olabilirdi ki? Neyse ki Tanrı işlediği günahı unutmasına izin vermeyecekti. Bundan böyle son nefesini verene kadar bu çocuğa her bakışında vicdanını sıkan mengene biraz daha daralacak. Vebalinin kamburunu taşımak biraz daha zorlaşacaktı. Örgün bir mutlulukla Tanrı'ya şükredip şerha şerha dudaklarıyla kocaman bir öpücük kondurdu ilk bebeğinin buruş buruş yanağına. Sonra başını öbür tarafa çevirdi ve ikinci bebeği gördü. Bebeklerden ikincisi o kadar güzeldi ki bir insan yavrusundan ziyade yolunu şaşırmış bir peri andırıyordu. Şeker pembesi teninin üzerinde gonca gibi açılan minnacık dudakları sanki her an dillenip konuşacakmış gibi sürekli kıpır kıpırdı. Madame de Marelle önce hayretle sonra nefretle inceledi ikinci bebeğini ve onu daha fazla görmek istemediğine karar verdiğinde kolunu geri çekti. Ardından sırtı ikinci bebeğine, yüzü birinci bebeğine dönük bir halde derin mi derin bir uykuya yattı.